Ayrım 7. Fi. Akila Azra Cohen. Sayfa 82. 24. Duru kulisteki aynada yansımasına bakarken saçının biraz abartılı olduğunu düşündü ama güzel görünüyordu. Kafasının tepesinde gergin bir şekilde toplanan saçı gözlerini yukarıya doğru çekmiş ve yüzündeki kusursuz ifadeyi daha da inanılmaz kılmıştı. Oldukça gür gözüken saç önce tepede at kuyruğu şeklinde toplanmış, sonra Duru'nun beline kadar kalın bir örgüyle inmişti. Saçın toplandığı yeri çevreleyen kalın, tek sıra örgü, zaten kocaman olan saçı iyice abartılı bir şekilde sarmıştı. Duru, başta ağır gözüken bu saçla dans etmenin kendisini zorlayacağını düşünüp kuaföre itiraz etmişti. Ama adam sadece denemek için onu ikna etmişti. Bu kadar görkemli bir görüntüye rağmen aslında saç kafasında hiç de ağırlık yapmıyordu. Avucuna sıktığı nemlendiriciyi iki elinin arasına ovuşturarak iyice ısıttı ve kollarından omuzlarına doğru dairesel hareketlerle masaj yaparak sürdü vücuduna. Tamamen çıplaktı. Makyajını yapmadan önce daima vücudunu nemlendirir, sonra makyajını yapar ve sonra havluyla fazla nemlenmiş tenini kurular. En sonunda da dans ettiği partnerinin elinden kaymamak için vücudunun her yerine pudra sürerdi. Zaten beyaz olan bebeksi tenin pudranın içinde kattığı ve ancak ışık oyunlarında fark edilen simle iyice parlar hale gelirdi. Giyinme odasının kapısı çaldığında her zamanki sırayla hazırlanmaya başlamıştı. Çıplak olduğu için kapısını daima kilitli tutardı. Buralarda adet kapıyı birkaç kere tıklatıp içeriden ses gelmeden içeri dalmaktı. Bunu kötü iki deneyimle öğrenmiş ve dersini almıştı Duru. Üzerine bornozunu geçirip yakasını iyice kapatarak kapıyı açtı. Deniz, Duru'nun kreminin kokusunu içine çekerek girdi odaya. Kocaman sarıldı sevdiği kadına. Duru'nun makyajsız, taze yüzünü öptü. Elindeki yemek paketini sehpanın üzerine koyarken Duru kapıyı kilitlemişti bile. Deniz, bak tam sevdiğin gibi, içine bol maydanoz da koydurdum diyerek açtı paketi. Duru hevesle sehpaya yaklaştı. Çocukluğundan beri yemeği en çok sevdiği kelle söğüş, maydanoz, kimyon ve kuzu beyninin mikserden geçirilip ince bir dürüme sürülmesi ve dürümün içine kuzu kellesinin yağsız kısımlarının söğüş şeklinde kesilmesiyle yapılan bir dürüm çeşidi. Hazır onu bekliyordu. Tadı eşsizdi. Kokusu, görüntüsü, hatta paketiyle bile Deniz'in midesini kaldıran bu küçük dürüm onun için ne kadar tiksinti verici ise Duru için o kadar lezizdi. Deniz Duru'yla geçirdiği bunca zamanda alışmıştı sevdiği kadının bunu yemesine. Duru'nun onca ısrarına rağmen hiç tadına bakmamıştı. Asla da bakamazdı. Duru iştahla dürümünü yerken Deniz cebinden çıkardığı jointi yakmak için çakmağını aradı. Duru lokmasını bitirmeden "Sakın benim yanımda içme." "Evet Deniz, zaten küçücük oda. Bir kokusunu alırlarsa mahvolurum." diyerek itiraz etti. Deniz çakmağını aramaya devam ederken "Bu çok hafif be Duru. Birkaç fırt alıp söndüreceğim." diye itiraza itirazla karşılık verince Duru elindeki dürüm sehpanın üstüne koyup ayağa kalktı. "Yok yok, aklından bile geçirmediniz. Ben çok ciddiyim. Kafam yerinde olsun istiyorum gösteriden önce. Lütfen. Hem senin yapacak bir sürü işin yok mu? Bak bir saate kadar başlayacak gösteri. Sakın geç kalayım deme. Git işlerini hallet. Bu sefer gerçekten kırılacağım. Beni seyretmeye bile gelmiyorsun artık." dedi. Tartışmayı kazanamayacağını anlayan Deniz kaykıldığı yerden kalktı. Duru haklıydı hep. Geç kalıyordu kızın gösterilerine. Önemli işlerini hemen halledip dönmeye karar verdi. Torbacısını arayacaktı. Nasılsa orada biraz takılırdı. Duru'yu öptü ve gitti. Duru odasında yalnızdı yine. Üzerindeki bonazı çıkartırken huzur buldu. Çıplak bir şekilde bir yandan dürümünü yiyip bir yandan da güzel vücudunu kremlemeye devam etti. 25. Siz neyi hissetmeye karar verirseniz onu deneyimlersiniz. Evren içinizde var olan tüm isteklere cevap vermek için dizayn edildi. Olayları akışına bırakmayın. Sadece isteyin ama ne istediğinize dikkat edin. Çünkü yeterince isterseniz... Can cümlenin ortasında sustuğunda izleyicilerin sözünü tamamlamasını bekledi. Stüdyodaki izleyiciler bağırarak "Mutlaka sizin olur." dediler. Can Manaş suratında kocaman bir gülümsemeyle stüdyodan çıkarken Bilge kanalı değiştirdi. Bu haftaki programda Can Manay o kadar da etkileyici değildi. Ondaki enerji düşüklüğüne kendisinin neden olabileceğini düşündü. Ne yaptığını bilmiyordu ama keşke ödevleri bırakıp arabaya binmeden hemen çıkmış olsaydı. Can Manay'ın atölyesinden. İyice içi karardı. Suçlu hissediyordu. İnsanlarda kızgınlık uyandıran bir varoluşu vardı. Buna emindi ve durumu yumuşatmak için ne yaparsa yapsın daima kötü şeyler oluyordu. Keşke hiç konuşmasaydı. Hiç çenesini açmasa belki rahatsızlık vermeden yaşayabilirdi bu dünyada. Neden insanlar ona tahammül edemiyorlardı? Nasıl bakacaktı şimdi Can Manay'ın suratına? Bölümünü değiştirip yatağa geçiş yapmayı düşündü. Yarın bunu soruşturacaktı. Saatine baktı. Neyse ki Electronic Frontier Vakfı'nı aramasına pek bir şey kalmamıştı. Apartmandan gelen sesi duyduğunda hemen dikkat kesildi. Kapının önünde biri vardı ve bu babası olmalıydı. Küçücük salondaki masada sofra kurulmuştu ve Bilge tek hamlede kalkarak mutfağa geçti. Babası hayattan bıkkın bir şekilde içeri girerken Bilge elindeki ekmek sepeti ve suyla mutfaktan çıkmıştı. Babasını görünce durgun, "Hoş geldin baba, yemek hazır," dedi. Babası Bilge'nin suratına bile bakmadan ayakkabılarını kapının ağzına çıkarırken kafasını salladı. Kuru bir sesle, "Aç değilim Bilge, yatacağım," diye cevap verdi. Bilge her zaman duymaya alışık olduğu bu cümleye tepki vermeden elindekileri masaya koydu. Ve doğruyu çağırmaya odasına yönelirken zayıf, kısa, çelimsiz babasının uyumak üzere kendi odasına geçmesini izledi. Yer çekimine hayata yenik düşmüş zavallı bir adamdı bu. Hayatı boyunca karın tokluğuna çalışmış, yanlış kadınla evlenmiş ve asla kimlik bilinci olmamıştı Osman'ın. Karısının ölümünden sonra iki çocuğa bakmak ona kalmış olsa da işin aslı karısının ölümü hayatını kolaylaştırmıştı. Zor bir kadındı Bilge'nin annesi. Babası ise belediyede üst düzey bir memurdu ve hayata yenilmişliğini çoktan kabul etmiş bir esir gibi günlerini geçiriyordu. Varlığı ya da yokluğu birdi Bilge için. Onu sevmediği ya da ona kızgın olduğu için değil, kendi varoluşu bu adamdan kaynaklandığı için. Uzun koridorda ardından bakarken kendisine bir babaya mal olan bu adamın hiç var olmamasını diledi. Seçme şansı olsaydı hiç var olmamayı tercih ederdi. 26. Can stüdyonun arka kapısında kendisini bekleyen aracına bindiğinde Ali kapıları kilitleyip hemen harekete geçti. Program çok iyi geçmemişti ama ülkede bunu eleştirecek kadar kafası çalışan pek de kimse yoktu. Nasılsa reytingler hep aynıydı. Ne olursa olsun yine birinci çıkacaktı. Kendi küçük göletinde şişman bir balıktı o. Şişmanlığı aslında yalnızlığını temsil ediyordu. Rakipsizliğini de. Bu sıkıcı günü bitirmek için sabırsızlandı. Ama önce yapması gereken son bir şey daha vardı. Eski'nin ünlü baleti, günün ünlü dizi oyuncusu Kaan'ın dans okulu açılışına katılmalıydı. Söz vermişti. Açılışa katılacağı her yerde bildirilmişti. Şimdi gitmese olmazdı. Bu meslekte öğrendiği en önemli şey sözünde durmanın değeriydi. Karşısındaki kim olursa olsun. Davetin sonuna kadar beklemek zorunda değildi. Kokteyle katılacak, belki açılış için hazırlanan küçük gösteriyi seyredecek ve evine dönecekti. Plan gayet netti. Tek sorun açılışa götürmeyi önceden planladığı kızı şimdi görmek bile istememesiydi. Sıla Anlam. Dönemin en ünlü oyuncularından biri haline gelmişti. Çok küçük memeleri ve çıplak olduğunda kendisini koca kafalı gösterecek kadar dar omuzları vardı. Can Sıla'yla yatmamıştı henüz. Kız çok istekliydi ama Can kızın muhteşem tenine ve güzel yüzüne rağmen vücut orantısızlığından rahatsız olmuş, kız hiçbir zaman içine girecek kadar çekici gelmemişti ona. Çünkü fiisi yoktu. Şimdi gözlerinin içinde umutla bakan birini değil, onun yerine daha hafif, daha kolay kurtulacağı birini tercih ediyordu yanında ya da hiç kimseyi. Pozitif ya da negatif, cinsellikten tamamen uzak bir bilinçteydi. Sıla'ya mesaj attı. Gecikme bahanesiyle onu alamayacağını, orada buluşmaları gerektiğini bildirdi. En azından araba yolculuğu tamamen kendine kalmıştı. Kaykılıp biraz kafasını dinleyebilirdi. Başını konforlu koltuğun derisine dayadı. Önünden geçtikleri binalara, şehrin karanlığında parlayan ışıklarla suni bir hayat verilmiş vitrinlere, otobüs durağında bekleyen kendini unutmuşlara baktı. Niye çalışıyorlardı tüm bu insanlar? Bir amaçları var mıydı hiç? Nereye gidiyorlardı bu saatte? Kendi varoluşlarının habersiz para adına köleleştirilmiş aptallar sürüsü diye düşündü. Hepsi yok olsa can rahatlardı. Ama o zaman ayak işlerini yapacak başkaları lazımdı. En azından o kendini kurtarmıştı. Çok çalışmış ama kendini tüm bedellere rağmen o aptallar sürüsünden ayırmıştı. Röportajı düşündü. Yeşil gözlü kızı kim göndermişti acaba? Kocaman yeşil gözleri samimiyetle bakmıştı Can'a. Ne kadar da yanılmıştı. Kız hayranı falan çıkmamıştı. Bilgiyi nereden almıştı ve ne kadar biliyordu? Kızın elindeki saatli bombayı patlamadan imha etmeliydi. Yorgundu. Bu gece buna kafa yormayacak ama yarın ilk iş konunun özüne inip temizleyecekti. Ali, Kaan'a haber ver, yaklaştığımızda arabaya yaraştırsın. Sen de hazırda bekle. Kokteylden sonra sessizce uzayacağım ben. Gösteriye kalmayacağım dediğinde Ali evet anlamında kafasını salladı. Yollarına sessizce devam ettiler. Kokteylin yapıldığı binaya vardıklarında her şey onlar için hazırdı. Kaan kendi açılışının sansasyon yapabilmesi için elinden geleni yapmıştı. Sıra sıra dizilen paparazziler ve magazin fotoğrafçıları kolaylıkla işlerini yapabilsinler diye gerekli her şey düşünülmüş, arabalarıyla binaya yaklaşan ünlülerin inişleri sanki bir ödül törenine geliyorlarmış edasıyla abartılarak süslenmişti. Ülkenin ünlüleri Alaturka abartının görgüsüzlükle buluştuğu yerde parlıyorlardı. Arabadan inmeden önce etrafına bakındı. Kendisinden 5 dakika önce gelmiş gazetecilere poz veren İrem'i gördü. Ne komik. Resmen fahişelik yapmış biri 10 yıl sonra ülkenin en örnek gösterilen akıllı kadını diye yutturulmuştu halka. Halk da yutmuştu. İrem Billur'un hemen ardından gelen Harika Force ise çıkan porno kayıtları sonucu tecavüze uğrayan masum kızı oynamış ve toplum içindeki bu rolüyle çok da başarılı olmuştu. Hatta ünlü bir yönetmenle evlenmiş ve çocuk bile yapabilmişti. İkisiyle de yatmıştı Can. Çok istediğinden değil, cahilliğinden. İrem yatakta ne kadar iyi olduğunu anlatıp durarak Can'ı epey uzun zaman motive etmişti. O geceden Can'ın İrem'le ilgili hatırladığı tek şey İrem eğildiğinde sallanan göbeği ve kendisini nasıl becermesi gerektiği konusunda sürekli komutlar veren sesiydi. Harika ise bir gece ansızın Can'ın evine gelmiş ve bir sinir krizi geçiriyormuşçasına yardım isteme bahanesiyle kendisini ona vermişti. Böyle aptal oyunlardan hiç hoşlanmayan Can sonrasında oturduğu evden taşınıp bugünkü evine yerleşmişti. Bu neredeyse 7 sene önce olmuştu. O zamanlar çok toydu. Şimdi ise kimse kapısına ondan habersiz gelemezdi. Bu ülkenin sevilen ünlülerini düşününce midesi bulandı. Kendisi de onlardan biriydi maalesef. Hatta en sevileni. Şimdi gövde gösterme sırası ondaydı. Herkesten daha ünlü, herkesten daha önemli hissederek arabadan indi. Yere serilen aptal kırmızı halıya yürüdü. Kokteyl tam bir şov şeklinde hazırlanmıştı. Açık büfe, bir kokteyle yakışmayacak ölçüde iştah açıcıydı. Her şey çok kaliteli ve güzeldi ama bir eksiklik vardı. Samimiyet. Oraya gelen kimsenin umurunda değildi bu dans okulu. Herkes kendini göstermeye gelmişti. Hatta orada bulunanların çoğunun daveti neyle ilgili olduğunu bilmediklerine karar verdi Can. Haklıydı da. Gösterinin başlamasına daha vardı. İnsanlar gösteri salonunda yerlerini alırken onun planı yavaşça arabasını uzamaktı. ''İyice yaşlandın artık sen.'' dedi arkasından bir ses. Konuşan İrem'di. Cazibeli, sıcak ama eski etkisini kaybetmiş bir kadındı. Eski çekiciliğinin hatırına cilveli, ''Ya görmüyorsun ya da görüp selam vermiyorsun. Hangisi daha kötü? Cevap verme, sorun değil bu.'' dedi kıkırdayarak. Can gülümsedi. Uzun zaman olmuştu kendi yaşında bir kadınla konuşmayalı. İrem'le ilgili yargılarını kontrol altına alarak gülümserken ikisi de değil. ''Senin bana gelmeni bekledim. Güzel görünüyorsun.'' dedi. İrem kendine edilen iltifatın acınası bir duygudan geldiğini hemen anlamıştı. Yaşlanmaya başladığını anladığından beri sığındığı dobra kadın imajını takınıp ''Kes palavrayı. Yaşlanıyoruz. Seni görünce rahatladım. Sen de epey çökmüşsün. Bu geceki programın da kötüydü. Ne oluyor? Andropoz mu?'' dedi intikam alırcasına. Can sessiz kaldı. Ağzını açarsa karşısındakini parçalayacak kelimelerin kaçmasından korkarak sustu. Elindeki içkiden bir yudum alırken İrem, 3 yıldır menopozdayım. Artık kimse başrol teklif etmiyor. Anne rolleri geliyor hep. Ya da falan yarışmaya jüri üyesi. Şunlara bak. Diyerek o sırada içeri yeni girmiş Sıla'yı gösterdi. Ve bak, bir zamanlar bendim o kapıdan böyle havalı giren. Dünya benim etrafımda dönüyordu. Bana bakıp da beni becermek istemeyecek bir tek kişi tanımadım. Ama şimdi çoğu zaman fark edilmiyorum bile. Yarın ölsem sanki hiç yaşamamışım gibi olur diye düşünüyorum. Of, seni görmem lazım. Gelip sana konuşmam lazım. Terapi falan. Önümüzdeki hafta geleceğim sana. Çok sağlıksız bir karı oldum. En az senin kadar. Sen nasılsın? Dedi. Can içkisinden son yudumu da aldı. Elindeki bardağı yanında duran masaya koyarken sırıttı. İrem'in sorusuna, bunlar için çok yorgun ve umursamaz diyerek cevap verdi. İki adım attı. Durdu. Arkasında kalan İrem'e dönüp son samimi sözlerini söyledi. Sen artık yaşlandığın için değil, çok vajina merkezci, çıkarcı bir orospu olduğun için böylesin. Sakın beni görmeye gelme. Senin problemlerinin bir çaresi yok. Sadece iyice bir düzülmek istiyorsun ve ben bunu sana veremem. İrem ile ilk sert konuşması değildi bu. Maalesef sonda olmayacaktı. Can Sıla'nın yanına giderken rahatlamıştı. Sıla'dan niye hoşlandığını hatırlatmıştı İrem ona. Sıla temizdi. 50 yaşına geldiğinde 18 yaşındanmış gibi davranan bir kadın olmayacaktı. Hiçbir zaman para karşılığı yatmamıştı. Yatamayacak kadar da sevgi doluydu kalbi. Kendini seven bir kalp asla vücudunu satamazdı. Can'ın kendisine yaklaştığını fark eden Sıla etraflarındaki gazetecilere rağmen onu coşkuyla karşıladı. Can da içten bir gülümsemeyle karşılık verdi kızın sevgisine. Şimdi daha da rahatlamıştı. Kendini güvende hissediyordu. Sıla Can'ın gözlerinin içine bakıp konuşurken etraflarındaki gazetecilerin flaşları ışık efekti yapmaktaydı. Can içinden yarınki gazetelerde kendisi ve Sıla ile ilgili çıkacak dedikoduları hesapladı. Umursamadı. Sıla iki eliyle Can'ın sağ elini tutarken nasılsın diye sordu. Etraftaki kameraların farkında biraz gergin ama rahat olmaya çalışarak iyiyim ya sen diye cevap verdi. Sıla samimiyetle emin misin? Seni seyrettim. Programda biraz sıkıntılı gibiydin diye ısrar edince Can kızı gazetecilerin giremeyeceği bölüme doğru yönlendirirken bu kadar deşifre olmaktan sıkılmış. Yo, programda teknik arızalar vardı. Onlarla uğraşmaktan konsantrasyonum bozuldu. Boş ver şimdi bunları. Çok güzel görünüyorsun. Güney'de neler yaptın? Anlat bakalım dedi. Sıla Güney'deki dizisinin çekiminde yaşadığı komiklikleri anlattı neşeyle. Can da profesyonel dinleme moduna geçti. Gösterinin anonsuna kadar Can'ın yeni program formatı, Sıla'ya gelen yeni dizi ve film teklifleri üzerine samimiyetle sohbet ettiler. Can hafiflemişti. Sıla'nın yanında kendini yine Can Manay, hem de en iyi versiyonu da Can Manay gibi hissediyordu. Sıla'nın yargısız dostluğu ona kendisini her zaman olmak istediği kendisini hatırlatmıştı. Birlikte dandik gösteriyi seyretmek üzere salona geçerken Can iyice kendine gelmişti artık. Karizmasıyla etrafını yine doldurmaya hazırdı. Oldukça tuhaf olan gösteri salonunda özellikle onlar için ayrılan en güzel yere geçtiler. Salon daha önce hiç görmediği bir şekilde tasarlanmıştı. Tam bir daireden oluşuyordu. Koltuklar ortada yüksekte duran sahnenin etrafında dönüyordu. Can ve Sıla sahnenin tam önündeki ilk çemberde oturuyorlardı. Can psikolojik olarak rahatladığı için normalde kendisine çok tuhaf gelecek bu yerden de memnun kalmıştı. Ama eğer bir saat önceki modunda olsa burası ona tuzak gibi gelirdi. Kalkıp fark edilmeden kaçamayacağı tam ortada bir tuzak. Ama şimdi keyifli gelmişti. Niye bu kadar umutsuz hissettiğini hatırlamaya çalıştı. Aklına röportaj geldi. Hemen. Ama kim dinlerdi ki o kompleksli kızı? Nasılsa yarın bir yolunu bulup dindirecekti oradaki kanamayı. Ne tuhaf bir gündü bu. Öğrencisi Bilgi'yi düşündü. Kıza niye kızdığını bile hatırlamıyordu şimdi. Belki kızı asistan olarak alabilirdi. Kaya çok eskimişti. Yenilenmeliydi. Aklına başka bir düşünce gelmedi. Sıla'ya baktı. Ona güveniyordu. İlk defa o an bu kıza daha ciddi şeyler yaşayabileceğini düşündü. Aslında ciddi bir şeyler yaşamaya karar verirse bunun özel olmasını istediğini anladı. Keşke Sıla bakire olsa diye düşündü. Kızlık zarına falan taktığından değil ama daha önce hiçbir bakireyle birlikte olamamıştı. Ve Sıla'nın bakire olma olasılığı bile tahrik ediciydi. Kızın tuhaf vücudunu bile güzel kılabilecek çekicilikli bir düşünceydi bu. Salonun ışıkları karardığında artık herkes yeni oturmuştu. Öylesine karanlıktı ki gözlerini kocaman açmasına rağmen hiçbir şey göremez olmuştu Sıla. Can Manay'ın yanında oturduğuna inanamıyordu. Keşke elimi tutsa diye düşündü. Onun koluna değen kolunu hissediyordu tüm vücudunda. Çok uzun zamandır birbirlerinden hoşlanıyorlardı. Hatta 3 ay önce az kalsın birlikte bile olacaklardı. Çok güzel bir geceydi. Saatlerce öpüşmüşlerdi. Sıla hayatında ilk defa kendini kadın gibi hissetmiş, erkeğinin üstüne çıkıp gözlerinin içine bakarak onunla sevişmek istemişti. Aynı bir kez birlikte olduğu o yeşil gözlü kızın kendisine gösterdiği gibi. Can onu öperken yavaşça soymuştu. Belki de problem buydu. Çok küçük memeleri vardı ve uzun saçları olmasa çıplakken onu bir erkek çocuğundan ayırmak neredeyse imkansızdı. Aslında bu durum Can Manay'a kadar hep kendisini çok seksi hissetmesine neden olmuştu. Çünkü Can'dan önceki tüm sevgilileri ondan en az 15 yaş büyüktüler. Ve böylesine çocuk görünümlü bir kadınla birlikte olmalarının bilinçaltılarına bir nedeni vardı. Hepsi de Sıla'daki o küçük çocuğu becermekten hoşlanan tiplerdi. Ve hepsi de onunla anal seks yapmak istemişlerdi. Can Manay ise tamamen farklıydı onlardan. Bir kadına kadın gibi davranmayı bilen biriydi. Erkekti. Çocuk becerme duygusuyla tahrik olan sapık biri değildi. Bu durum Sıla'ya ne kadar çekici geldiyse de biliyordu ki Can gibi bir erkek için yuvarlak bir kalça ve memeleri lazımdı. Bir erkeği özde tahrik eden en doğal şeylerdi bunlar. Sıla'nın her şeyi vardı ama bunlara sahip değildi. 3 ay boyunca doktor gezip memelerini yaptırmak için fikir aldı. Tek bir şartı vardı. Doğal görünmeleri ve bu da imkansızdı. Vücudu o kadar zayıf ve memeleri o kadar etsizdi ki içlerine konulacak herhangi suni bir şey asla doğal duramazdı. Sevişirken bildiği tek bir tahrik hamlesi vardı. Çocuksu yanına öne çıkarmak ama bu da asla Can Manay'ı etkilemeyecek bir şeydi. Aylardır Can Manay'a duyduğu umutsuz hislerle yaşıyordu. Sanki kendisini kabul etmesini dilercesine erkeğinin kapısında bekleyen biriydi o. Ve şimdi kolu koluna değerken bu kapkaranlık salonda gözlerini iyice kapatıp tüm enerjisiyle diledi. Can Money'in kendisine deli gibi aşık olmasını. Işıklar karanlıktan loş bir aydınlığa doğru aktığında Can yanında gözleri sımsıkı kapanmış Sıla'ya baktı. Kızın niye gözlerini kapadığını anlayamamıştı. Sıla, iyi misin diye sordu. Can'ın koluna dokunduğunu ve kendisiyle konuştuğunu anlayan Sıla bir an bu ilgiden dolayı çok iyi hissetmiş olsa da sorunun meraktan sorulduğunu anlayıp cevabı düşündü. Can, ne oldu? Yoksa karanlıktan mı rahatsız oldun? Diye tahminde bulunduğunda Sıla bu tahminin kendi imajına uygun olduğunu düşünüp ürkek kafasını salladı. Tek istediği Can Manay'dan hak ettiği ve aslında geri kalan herkesin ona vermek için yarıştığı ilgiyi görmekti. Önlerindeki sahne müziğin başlamasıyla birlikte alçalırken Can kızın elini avuçlarının arasına aldı, ovuşturdu. Sıla çok mutluydu. Aklı evlendiklerinde gazetelerde çıkacak manşetleri düşünürken bakışları başlamak üzere olan dans gösterisindeydi. 27. Sahnenin müzikle birlikte alçalması etkileyici olmuştu. Özge için. İzleyicilerin tam ortasına yerleştirilen sahne alçaldıkça içinde bulundukları salon antik bir tiyatronun modernize edilmiş halini temsil ediyordu. Enteresandı. Kaan gibi bir adamdan hiç beklemediği zekada bir dizayndı bu. Acaba kim yapmıştı? Daha önemlisi kaça mal olmuştu böyle bir sahneyi yapmak? Ve Kaan gibi biri nereden bulmuştu böyle bir parayı? Ya da bulduysa da nasıl böylesine hoş bir şeyi yaratmak için harcamayı düşünebilmişti? Adam çaptan düşmüş bir baletken erkek oyuncu yokluğu nedeniyle televizyon dizilerinde jön olarak rol almaya başlamış ve çok da tutulmuştu. Aralıklı olarak boyattığı aptal saçları olmasa çok daha da tutulabilirdi. Ama aldığı bale eğitimi onda kadınsı bir taraf bırakmıştı. Bu kadınsı taraf Özge'yi tiksindirirken ülkenin hayatları boyunca orgazmdan uzak yaşamış bayanları için hiçbir sorun teşkil etmemişti. Kaan'ın dizileri boyanmış saçlarına, alınmış kaşlarına rağmen hep seyredilmişti. Adam ibne değildi. Daha da kötüsüydü. Kadınları çekici bulan kadınsı bir adamdı sadece. Feminen. Özge bulunduğu yerden Can Manay ve Sıla anlama baktı. Can Manay'ın içeri girdiğini gördüğünden beri diken üstündeydi. Birkaç saat önceki fiyasko röportajın etkisi hala üzerindeydi. Fark edilmemek için kendisine verilen yere oturamamıştı bile. Yer Can Manay'ın tam karşısındaydı. Ve hele şimdi sahnede alçaldığına göre oraya oturmamakta çok doğru bir şey yaptığını düşündü. Yoksa kabak gibi tam karşısında oturacaktı. Onunla göz göze gelmeyi bile göze alamazdı. Hayatında ilk defa böyle hissetmişti kendisini. Haksız. Can Manay'a o kadar da aptal olmadığını göstermek için belden aşağı vuran bir boksör gibi hissediyordu. Hayatında ilk defa vicdanı rahatsızdı. Çıkış kapısının yanında ayakta gösteriyi seyredecek ve en ufak bir fark edilme olasılığında ortamdan uzayacaktı. Değişik senaryolarla Can Manay'ın kendisini görse nasıl bir tepki verebileceğini düşündü. Senaryolar çoğaldıkça trajikliklerini kaybetmeden komikleşmeye de başladılar. Can Manay'ın kendisini tokat attığını hayal ederken aklı salona geri döndü. Çünkü müziğin sesi yükselmiş ve gösteri başlamıştı. 7. ayrımın sonu, sayfa 94.